إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين Kıymetli kardeşlerim, Saffat suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren birkaç peygamberin kıssasını kısa bir şekilde bize anlatmış idi. İbrahim oğlu İsmail ve diğer oğlu İshak, onlardan sonra gelmiş olan Hazreti Musa ve Harun, daha sonra İlyas Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'a temas edilmiş ve Allah Azze ve Celle şu anda gelmiş olduğumuz kısımda da Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasına temas edecektir. Yunus Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden bir farkı var. Hiçbir peygamber görev yerini Allah'tan izin almaksızın terk etmediği halde Yunus Aleyhisselam görev yerini terk etmiş idi. Allah Azze ve Celle o yüzden Hazreti Yunus Aleyhisselam hakkında peygamberimize hitaben balık sahibi gibi olma buyurur. Yunus gibi olma. O kendisine bir talimat gelmeksizin görev yerini terk etmiş idi. Sen onun gibi davranma. Allah'tan izin gelmeden, bir talimat gelmeden Mekke'yi bırakıp başka bir yere gitmeyi düşünme. Asker nasıl ki görev mahallini komutandan izinsiz değiştiremez ise, kendisini oraya gönderen komutanı ancak onu oradan alıp başka bir yere gönderebilirse, aynı şekilde Allah'ın peygamberleri de kendiliklerinden bir başka yeri tercih edemezler. Her ne kadar Hazreti Yunus Aleyhisselam'da bu şekilde bir zelle sadır olmuşsa da, Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı korumuş ve büyük bir tevazu göstermiş ve buyurmuştu ki hiç kimseye Yunus'tan daha hayırlıyım demek yakışmaz. Hiç kimse böyle bir laf söylememelidir. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın şu hatasından ötürü hiç kimse böyle bir söz söylememeli. Yahut da Yunus peygamberden filan peygamber daha üstündür gibi bilir bilmez konuşmamalı. Her ne kadar öyle bir zellesi olmuşsa da iyi niyetle olmuş, hata yapmak maksadıyla, Allah'a isyan etmek maksadıyla olmamış, Allah Azze ve Celle'nin belki ondan daha memnun olacağını düşünmüş, kendince bir içtihatta bulunmuş ve içtihadında hata etmiş idi. Nasıl ki bir alim içtihad etse, içtihadında hata etse, buna rağmen kendisine sevap var. İçtihadında isabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap var. Peygamberlerin buna benzer zelleleri de aynı şekilde, aynı kategoride değerlendirilebilir. Ve Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı her ne kadar doğru olmamışsa da, fakat o bizim hatamıza benzer bir hata işlemiş olarak da görülemez. Allah'ın seçmiş oldukları kesinlikle Allah'ın davasını terk etmezler. Yunus Aleyhisselam da bir peygamber olarak Allah'ın seçtiklerinden olduğuna göre ve Allah da seçimde hata yapmayacağına göre, dolayısıyla Yunus Aleyhisselam'ın seçilmesi de isabetli bir seçim olarak görülecektir. Fakat davadan uzaklaşmasa da, davayı terk etmese de, döneklik yapmasa da, belki buraların insanları anlamıyor, başka yere gideyim, belki oranın insanları anlar diye düşünmüş olabilir. Buranın insanları çok bozulmuşlar, ondan dolayı buralardan gideyim, belki buradakilerden daha fazla başka yerdekilerin istifade etmesi mümkündür. Belki oradakiler daha iyi anlayacaklardır şeklinde düşünmüş olabilir. Ve işte Allah Azze ve Celle buradaki kıssada Yunus Aleyhisselam'ın bu hadisesini anlatır ve dava adamlarına da birçok mesaj verir. Ve inne Yunus lemine'l murselin. Yunus da mürsellerden idi. Peygamberlerden idi, gönderilmiş olanlardan biri de Yunus idi. Allah Azze ve Celle kitabında mesajları verirken bu şekilde peygamber kıssalarıyla verir. Kur'an-ı Kerim teorik olarak konuşmayı tercih etmez. O şekilde ayetler de varsa da meseleyi ilmi delillerle ortaya koyan, ilmi üslupla gelmiş olan o şekilde ayetler varsa da Allah Azze ve Celle genellikle kıssalar biçiminde anlatmayı tercih eder. Kıssalar biçiminde anlatılmasının sebebi, Kur'an büyük bir çoğunluğu kıssalardır. Allah Azze ve Celle peygamber kıssalarıyla vereceği mesajları verir. Çünkü kıssalar akıllarda kalır. Teorik konuşmalar akıllarda kalmaz. O yüzden sadece teorik olarak meseleyi anlatan kitaplardan akılda pek fazla bir şey kalmaz. Ama meseleyi örneklendirerek anlatan kitaplarda onlardan daha fazla şey akılda kalıyor. İşte Allah Azze ve Celle bunu bildiğinden dolayı insanlara mesajlarını verirken peygamber kıssalarıyla vermeyi tercih eder. İbrahim'in kıssasını anlatır, Musa'nın kıssasını anlatır. Peygamber kıssalarıyla Allah Azze ve Celle yüzlerce mesaj verir. Sadece teorik olarak anlatılmış olsaydı o kadar mesaj da verilemezdi. O kıssaların içerisinde insan eğer elde etmek isterse yüzlerce mesaj elde edebilir. Ve o kıssaların içerisinde Allah'ın sünnetlerini tespit edebilir. Allah Azze ve Celle ne zaman kızıyor? Allah Azze ve Celle ne zaman azap ediyor? Allah Azze ve Celle ne zaman bir memleketi yükseltiyor? Ne zaman bir memleketi alçaltıyor? Hangi şartlar yerine geldiği zaman Allah'ın azabı gerçekleşiyor? Kıssalar bütün bunları bize öğretir. Ve daha aklımıza gelen gelmeyen birçok mesajı içine alır. Ve Allah Azze ve Celle işte burada da Hazreti Yunus'un kıssası ile birçok mesaj verecek. Yunus da mürsellerden idi. Gönderilmiş olanlardandı, peygamberlerdendi. Resullerden idi. Demek ki o bir nebi olarak gönderilmemişti. Yani o daha evvelki bir peygamberin devamı olarak o kavme daha evvel bir peygamber gönderilmiş de onlar iman etmişler, belki bir takım hatalara düşmüşler ve o hataları düzeltmek üzere görevlendirilmiş olan bir peygamber olmaktan ziyade o yeni bir hareket başlatmak üzere görevlendirilmiş olan bir peygamber. O bir resul. Önceki peygamberlerin getirdikleri tamamen kaybolmuş ve Hazreti Yunus Aleyhisselam yeniden bir hareket başlatmak üzere görevlendirilmiş. Belki bazı peygamberlerin hizmet yaptığını, bazı peygamberlerin ise bir hareket başlattığını da söyleyebiliriz. Eğer önceki peygamberin getirdiği tamamen kaybolmamışsa, birçokları Müslüman ama içlerinde kafirlerin de olduğu bir topluma gönderilmiş ise, yeniden bir hareket başlatmaktan ziyade, daha evvel başlatılmış olan hareketi ihya etmekle görevlendirilmiş, yeniden tazelemekle, bir takım hataları telafi etmekle görevlendirilmiş ise, onlar ile tamamen sıfırdan bir hareket başlatmakla görevlendirilmiş olanlar elbette ki aynı değiller. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmi tamamen kafir idi. Yeniden bir hareket başlatmakla görevlendirilmiş idi. O yüzden Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus'un Resullerden olduğunu haber eder. O bir Resul idi. Nebinin üstünde bir Resul idi. Her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Dolayısıyla Resuller aynı zamanda Nebi olmak gibi bir şerefe sahip iken, çünkü onlar Nebilerin hasletlerini kendilerinde bulundururlar. Nebilerin vazifelerini kendilerinde bulundururlar. Ama nebilerde olmayan vazifelerle de onlar vazifelidirler. İşte ondan dolayı Resul olanlar nebi olanlardan üstündürler. İz ebeka ilel fulkil meşhun. O bir kölenin efendisinden kaçması gibi kaçmış idi. İbak kelimesinin manası o. Bir kölenin firar etmesi. Bütün insanlar Allah'ın kulları olduğuna göre Allah Azze ve Celle'nin bu ifadeyi kullanması doğrudur. İz ebak ifadesi, o kaçmış idi ve nereye doğru kaçtı? Allah Azze ve Celle onun aslında kendi kavminden kaçtığını anlatmak istiyor ama kendi kavminden kaçtığını söylemiyor. Kendi kavminden kaçtığı bir gemiye bindi. Dolu bir gemiye bindi. Allah Azze ve Celle dolu bir gemiye kaçtı buyurur. Yani insanlarla dopdolu olan bir gemiye bindi. Halbuki kaçtı ifadesi daha ziyade kaçtığı yer kastedilir. Mesela bir köle diyelim ki bir şehirden kaçtıysa o şehrin adı söylenir. Filan şehirden kaçtı, filan yere gitti denir. Ama Allah Azze ve Celle o şekilde ifade etmeye gerek görmüyor. O dolu bir gemiye kaçtı buyuruyor. Yani aslında belki başka bir yere gitmek istiyordu. Belki daha az problemli bir yere gitmek istiyordu. Ninova şehrine peygamber olarak seçilmiş idi. Oraya gönderilmişti. Fakat orası çok büyük bir memleket idi o zamanın şartlarında. Ve toplum da çok bozuk bir toplumdu. Yunus Aleyhisselam o yüzden onları orada bırakıp Tarsus taraflarına doğru gittiğine dair bir takım rivayetler var. Onları bırakmış ve başka bir tarafa gideyim belki oraların insanları daha kolay meseleyi anlarlar diye düşünmüştü. Dolu bir gemi olsa bile o gemiye binip bir taraflara doğru gitmeye karar vermişti. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisine bir vazife vermişti. Vazifesini terk etmesi doğru değildi. Bir askerin nöbet mahallini terk etmesi nasıl ki doğru olamaz. Aynı şekilde bir dava adamının da Allah tarafından kendisine tayin edilmiş olan mahalli terk etmesi doğru olabilir mi? Dava adamı için böyle bir şey doğru olmadığı gibi bir peygamber içinse hiç doğru olmaz. Fakat o Allah Azze ve Celle'nin kendisini öyle bırakacağını ve buna müsaade edeceğini zannetmişti. Halbuki her şey Allah'ın kontrol altındaydı. O gidiyordu bir tarafa doğru, gemiye biniyordu ve kendi kararını kendisi veriyordu. Bir tarafa doğru gidiyordu. Halbuki Allah Azze ve Celle onu elbette ki o haliyle bırakacak değildi. Nasıl ki bir devlet askeri nöbet mahallini terk ettiği zaman ona ceza veriyor, hatta onu hapse atıyor ise, Allah Azze ve Celle de bir peygamberini hapsedecek, bir peygamberini duvarların arasına hapsetmeyecek, bir balığın karnında onu hapsedecek. Bir devletin hapishanesi vardır da Allah'ın hapishanesi olmaz mı? Bir asker nöbet mahallini terk ettiği zaman hapse atılıyor da, koskoca bir peygamber, çok önemli bir vazifeyle vazifeli olan koskoca bir peygamber, Allah'tan izin almaksızın görev yerini terk edecek olursa cezalandırılmaz mı? Hapse atılmaz mı? Koskoca bir ümmeti Muhammed, eğer görevini yapmayacak olursa Allah tarafından cezalandırılmaz mı? Hapse atılmaz mı? Denize düşürülmez mi? Karanlıklara düşürülmez mi? Balığın karnına düşürülmez mi? Balığın karnı gibi olan Avrupa'nın içine düşürülmez mi? Allah Azze ve Celle bize bunları anlatır ki, peygamberime bile ben torpil yapmıyorum demek ister. Peygamber bile, seçilmiş olan bir insan bile, seçkin olan bir insan değil, Allah tarafından seçilmiş olan, peygamberlikle şereflendirilmiş olan birisi bile böyle bir şey yapacak olursa cezalandırırım ve onu hapsederim. Bir balığın karnında da olsa, denizin ortasında da olsa, gecenin karanlığında, denizin ortasında onu bir balığın karnına düşürüveririm. Bir devletin hapishanesi vardır da Allah'ın hapishanesi olmaz mı? Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinin hapishanesine bir misal vermiş oluyor. Hiçbir şekilde kaçman mümkün değildir denilmek isteniliyor. Ve Yunus Aleyhisselam dolu bir gemiye kaçmış idi. Adeta efendisinden firar eden bir köle gibi dolu bir gemiye binmiş ve başka bir tarafa doğru gidiyordu. Halbuki evet belki bütün sebepler kesilecek. Denizin ortasında kalacak, fırtınaya tutulacaklar. Gecenin karanlığında yine de Allah Azze ve Celle kendisiyle beraber olduğunu yine kendisine bir kez daha gösterecek. Hiçbir şekilde Allah'ın kendisini terk etmediğini ona bir kez daha gösterecek. ve bütün dava adamlarına da ibret edecek onu. İz ebeka ilel fulkil meşhun, dolu bir gemiye kaçmış idi. Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği mahalli terk etmiş ve dolu olduğu halde o gemiye binmiş, adeta kaçar gibi buradan uzaklaşayım da ne olursa olsun dercesine, bunlar anlamazlar dercesine. Bazı rivayetlerde Hazreti Yunus Aleyhisselam o millete anlatmış idi. Onların anlamadığını görmüş, anlamak istemediklerini görmüş, inkarlarını görmüş ve onlardan uzaklaşmak istemiş idi. Ve onlara demişti ki 3 gün sonra Allah sizi azap edecek. Böyle devam edecek olursanız 3 gün sonra Allah Azze ve Celle'nin azabı gelecek, hiçbiriniz kurtulmayacaksınız. Ve sonra 3. gün yaklaştığı zaman, azap vakti gelmeden evvel Hazreti Yunus Aleyhisselam onların arasından çıkmış idi. Onlarla beraber azaba uğramamak için onların arasından çıkmıştı. Halbuki hatırlayın Hazreti Lut Aleyhisselam'ı. Hatırlayın Lut Aleyhisselam'ı anlatmıştı Allah Azze ve Celle birkaç ayet evvel. Yunus Aleyhisselam'ın milleti de bu şekilde, Lut Aleyhisselam'ın milleti de bu şekilde azaba uğrayacaktı. Fakat Lut Aleyhisselam son dakikaya kadar onların arasında kalıyordu. Ve melekler kendisine geliyor, bu geceliğin buradan çık diyorlardı. Senle beraber iman edenler bu gece burayı terk edin. Sadece karın hariç, acuz acuze olan o yaşlı karın hariç, çünkü o iman edenlerden değildi. Senin karın olsa bile o burada kalacak ve azaba uğrayacak. Demek ki Allah Azze ve Celle o kıssayı anlattıktan sonra bu kıssayı anlatıyor. Denilmek isteniliyor ki Hazreti Lut Aleyhisselam, melekler gelip de kendisine bu gece buradan çıkacaksın talimatını vermeden oradan ayrılmamıştı. Ama Yunus Aleyhisselam'a gelince oradan ayrılmıştı. Halbuki onun tam olarak vaktini bilmesi de mümkün değildi. Allah Azze ve Celle tam olarak ne zaman azap edecek onu da tam olarak bilmiyordu. Hem bilse bile yine de Allah'tan bir haber gelmeden orayı terk etmemeliydi. Lut Aleyhisselam'ın kıssasından bunu öğreniyoruz. Melekler gelip bu gece burayı terk et ve arkanıza bakmayacaksınız demişlerdi. Yunus Aleyhisselam ise öyle bir talimat gelmeden ayrılmıştı. İşte Allah Azze ve Celle ikisini bize misal veriyor. Doğru davranan peygamberi ile bu şekilde hata etmiş olan, zellede bulunmuş olan peygamberini bize misal veriyor. Ve Yunus Aleyhisselam onlara 3 gün süre vermiş idi. Bu hususta da elinde kesin bir delili var mıydı acaba? Bu hususta müfessirlerden değişik görüşler var. Hazreti Yunus'un zellesinin, hatasının bu olduğuna dair bir takım görüşler var. Allah Azze ve Celle ona 3 gün diye bir süre belirtmemiş idi. Fakat o onlara 3 gün demişti. Eğer Allah kendisine belirtmiş olsa bile kendisine henüz daha talimat gelmemiş idi. Fakat o talimat gelmeden evvel oradan çıkmış idi. Ve insanlar 3. günde azabın ilk işaretlerini görmeye başlayınca gökyüzünde bir takım hareketlilik, yeryüzünde bir takım sesler, bir takım hareketlilikler görmeye başlayınca Hazreti Yunus'un peygamber olduğunu anlamışlar. Söylediğinin doğru olduğunu anlamışlar ve çöllere çıkmışlar. Hayvanlarını, kadınlarını, çocuklarını, her şeylerini almışlar, yalın ayak, kötü elbiseler giymek suretiyle her şeyleriyle birlikte çöle çıkmışlar ve Allah'a yalvarmışlar idi. İman ettik ey Rabbimiz, bizden bu azabı geri çevir demişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle de o zaman azabı geri çevirmiş idi. Kur'an-ı Kerim başka bir ayetten hiçbir millete son dakikadaki imanının fayda vermediğini ifade eder. Azabın ilk alametleri görüldükten sonra, azap artık geleceği belli olduktan sonra, ondan sonraki imanın fayda vermeyeceği ifade edilirken sadece Yunus'un kavmi müstesna buyurulur. Yunus'un kavmi müstesnadır, çünkü onlar azabın gelmeye başladığını, ilk işaretlerini görünce hemen yapmaları gereken yapmışlar. Tevbe etmişler, çöle çıkmışlar, araziye çıkmışlar. Hepsi beraber secdelere kapanmışlar ve Allah'a dua etmişlerdi.
İmanlarını ikrar etmişlerdi ve Allah Azze ve Celle onların tövbesini kabul etmişti. Önce Hazreti Yunus'u aramışlardı. Senin dediğin çıkıyor diyeceklerdi ona. Anladık sen peygambermişsin diyeceklerdi. Fakat Yunus Aleyhisselam'ı bulamadılar çünkü Yunus Aleyhisselam oradan ayrılıp gitmişti. Azabın geleceğini düşünüyor ve oradan ayrılıp gidiyordu. Ve işte o zaman bir gemiye biniyordu. Uzaklaşmak istiyordu. Çok uzaklara gidecekti azabın kendisine uğramaması için. Ve başka bir millete gidip oradakilere tebliğ edecekti. Halbuki Allah Azze ve Celle'den talimat gelmeden bunu yapması doğru değildi. Bu şekilde gemiye bindi. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ Kura çekti. Ve sonra kurada mağlup olanlardan oldu. Fırtına çıkmıştı denizde. Herkes acaba bunun sebebi nedir diye düşünüyorlardı. O günkü insanların bazılarının anlayışına göre gemide bir günahkar insan vardır. Allah'a karşı gelmiş olan bir insan vardır. Herhalde ondan dolayı böyle bir kasırga çıktı, fırtına çıktı diye düşünürlerdi. Ve o günahkarı tespit edip denize atmaktan başka çare yoktur diye düşünürlerdi. Bazı rivayetlere göre kura çektiler, 3 defa kura çektiler. Kur'an-ı Kerim 3 defa mı 1 defa mı olduğunu ifade etmez. Ama kura çektiklerini ve kurada Yunus'a isabet ettiğini ifade eder. Yunus Aleyhisselam kurada kaybedenlerden oldu. Demek ki kura çekmek böylesi durumlarda caizmiş. Ve demek ki o kuranın sonucuna uymak da icap ediyormuş. Demek ki böyle durumlarda kura çekilebilir. Ve kura çekildikten sonra da o kuranın gereğine uymak icap eder. Eğer aleyhimize çıkmış olsa bile yine de o Kur'an'a uymak icap ediyor. Allah'ın kitabına aykırı bir meselede olmamak şartıyla, bir şeyi eğer birisi yapmak zorundaysa, birisi mesela diyelim ki birisinin eşyası denize atılması gerekiyor, geminin yükünün ya da kayığın yükünün hafifletilmesi gerekiyor, ya da birilerinin denize atılması gerekiyorsa, başka bir çare kalmadıysa, birini öldürmek maksadıyla değil, yahut da intihar maksadıyla değil, fakat geride kalanların kurtarılması maksadıyla, eğer başka bir çare kalmamış ise, böyle bir durumda kura çekilmesinin caiz olduğunu anlıyoruz. Ve kura çekildikten sonra da, ben bu kurayı kabul etmiyorum deme hakkının olmadığını da anlıyoruz. Kur'an bazı rivayetlere göre Yunus Aleyhisselam'a çıktığı zaman onu insanlar salih bir insan olarak tanıyorlardı. Senin günahın ne ki dediler sana çıktı. Biz seni salih bir insan olarak biliyoruz. Senin günahın nedir ki sana çıktı? Yunus Aleyhisselam hatasını anlamıştı. Ve onlara onu söyledi. Ben dedi Allah'ın peygamberiyim ve ben Allah'tan izin almaksızın görev yerimi terk ettim. Ondan dolayı başıma bunun geldiğini zannediyorum. Ve bazı rivayetlere göre onu atmak istemediler. Çünkü onun salih bir insan olduğunu biliyorlardı. Bir kez daha kura çektiler, yine ona isabet etti. Bir kez daha kura çektiler, yine ona isabet etti. Herkes anlıyordu ki Allah Azze ve Celle Yunus'un denize atılmasını istiyordu. Allah Azze ve Celle şefkat tokadı vuracaktı Yunus Aleyhisselam'a. Her kim ki görevini terk edecek olursam bazen şefkat tokadı yer, bazen de zecir tokadı yer, bazen Allah Azze ve Celle'den şefkat tokadı gelirken bazen de azap tokadı gelir. Şiddetli bir kınama tokadı gelebilir. Ve işte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen bu şefkat tokadı, Yunus Aleyhisselam meseleyi anlıyordu. Rabbi kendisinin yaptığından memnun değildi. Anlıyordu, görev yerini neden terk etmişti, anlıyordu, dava adamına yakışmıyordu bu, bir peygambere yakışmıyordu. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin kendisine bir ceza verdiğini ceza verdiğini anlıyor ve o cezaya, o takdire de razı oluyordu. Takdire razı olabilmek de, teslimiyet gösterebilmek de bir meziyet. Denize beni atın demek ne büyük bir meziyettir. her ne kadar o deniz gibi müşrik toplumun içerisinde kalmak istemediyse de, fakat şimdi hatasını anlamış ve denize atılmaya razı olmuştu. Müşrik toplum, deniz gibi karanlık olan o toplum, o toplumun içerisinde kalmak istemiyordu. Ceza amelin cinsinden gelmişti. Hazreti Yunus Aleyhisselam, karanlıklar içerisinde kendisini boğacak olan o toplumun içinde kalmak istememiş ve Allah Azze ve Celle de onu karanlıklar içerisinde, gecenin karanlığında, denizin altında karanlığında ve karanlıklar içerisindeki bir deniz ile onu cezalandırıyor. Sen oradan kaçıyorsun ama ben seni yeniden oraya döndürürüm. Başka bir şekilde de olsa, sen deniz gibi karanlıklar içinde olan bir müşrik toplumdan kaçarsın ama ben seni geri karanlıklar içindeki denize, dalgaların içerisine, denizin altına indiriveririm demiş oluyordu kendisine. Hazreti Yunus Aleyhisselam anlıyordu. Rabbi kendisini bu şekilde şefkat tokadıyla tokatlayacaktı ve buna, bu takdire razı oluyordu. Bakalım bunun sonunda ne olacaktı? Rabbi kendisini nasılsa terk etmezdi. Nasılsa terk etmez Rabbi kendini. Nasıl ki peygamberimizi terk etmedi. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buna benzer bir hatası olmadı. Hiçbir zaman peygamberimiz Mekke'den gitmeyi düşünmedi. Allah azze ve celle kendisine müsaade etmediği müddetçe Mekke'den ayrılmadı. Sahabesine müsaade gelmişti. Sahabesini Mekke'den gönderiyordu Medine'ye. Sahabe-i kiram hicreti gerçekleştiriyorlardı ama peygamberimiz hala Mekke'deydi. Çünkü peygamber Rabbinden özel izin gelmeden kendi görev yerini terk edemezdi. Peygamberimiz bunu biliyordu. Ondan dolayı böyle bir hata yapmadı. Bir gün gelip Hazreti Ebubekir Sıddık'a dedi ki, bize de müsaade edildi ya Ebubekir. Bana da müsaade edildi. Artık benim de Medine'ye gitmeme Allah müsaade etti. Bundan da anlıyoruz ki bir peygamber görev yerini Allah'tan özel izin gelmeden terk edemiyor. İşte o zaman Ebubekir Sıddık, Efendimizin can yoldaşı, en yakın arkadaşı, dava arkadaşı, ümmetinin içerisindeki kendisini en çok tasdik eden Sıddık unvanını almış olanı, o diyecektir ki, ya Resulallah ben de var mıyım? Bana da müsaade var mıdır ya Resulallah? Vatanını terk edecek, gidecek. Malını, mülkünü bırakacak. Ailesini bırakacak, her şeyini bırakacak orada. Fakat ben de var mıyım ya Resulallah diyordu. Ben gelmesem olmaz mı demiyordu. Ben de var mıyım ya Resulallah? Ve Allah Resulü, evet sen de benim yol arkadaşım olacaksın demişti. Peygamberimiz Hazreti Yunus'un hatasının benzeri bir hata yapmadı. Evet, hata etmemişti ama hata etse bile bir peygamber veya samimi bir dava adamı Rabbi tarafından terk edilecek değildir bu hatasından dolayı. Peygamberimize Allah Azze ve Celle öyle buyurmadı mı? Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kale. Rabbin seni terk etmedi ey Resulüm. Sana darılmadı ey Resulüm. Seni terk eder mi Rabbin? Seni yetim bulup da barındırmamış mıydı? Fakir bulup da seni zengin etmemiş miydi? Bugüne kadar seni korumamış mıydı? Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı da Rabbi terk etmeyecektir. Her ne kadar o böyle bir hata yapmış olsa bile, yine de Rabbi onun Rabbidir. Onun terbiye edenidir. Rabbin zaten manası bu değil midir? Terbiye eden değil midir Rab? İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde Rab olduğunu gösterir. Terbiye eder kullarını. Bu şekilde onların başına bir takım musibetler getirmek suretiyle terbiye eder onları. Ve işte Hazreti Yunus Aleyhisselam'a çıkmıştı Kur'an. Mağlup olanlardan olmuştu. Ve kendisini denize attılar ondan dolayı. فَالْتَقَمَهُ الْهُوتُ Ve kendisini bir hut, bir büyük balık, bir balina kendisini yuttu. halk arasında Yunus balığının karnında olduğu söylenirse de böyle bir rivayet mevcut değil. Onu yutanın bir balina olması ihtimali daha büyük bir ihtimaldir. Kur'an-ı Kerim Yunus balığı demiyor. Bizim Yunus balığı dediğimiz balık hakkında bir rivayet mevcut değil. Fakat insanın bir Yunus balığı tarafından yutulması mümkün görünmüyor. Yunusların büyüklüğünü biliyoruz. Bir insan büyüklüğünde, fakat bir insan büyüklüğünde olan Yunus'un bir insanı yutması mümkün değil. İnsandan çok daha büyük olan bir balık olmalı. Yunuslardan daha büyük olanın ise balina olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı burada kastedilenin balina olma ihtimali daha yüksek bir ihtimaldir. فَالْتَقَمَهُ الْهُوتُ وَهُمَ مُل۪يمٌ Yunus aleyhisselam kendi kendini kınar bir şekilde, hatasını anlamış bir şekilde, levmeden bir insan olarak, kendini kınayan, hatasını anlamış bir insan olarak balık kendisini yutuverdi. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus'u adeta hapsetmişti. Sen hapisten kaçıyordun öyle değil mi ey Yunus? Sen hapisten kaçıyordun. O toplum sana hapishane gibi gelmişti öyle değil mi? O toplumda sıkılıyordun. Kendini dört tarafı çevrilmiş, dört taraftan çevrilmiş bir hapishanede gibi hissediyordun. O müşrik, kafir toplumun içerisinde, o kötü medeniyetin içerisinde, günahların içerisinde kendini hapishanede hissediyordun öyle değil mi? Sıkılmıştın, patlamaya gelmiştin adeta. Oradan kaçmıştın, şimdi gene Allah Azze ve Celle seni hapishaneye düşürdü bak. İşte gördün mü, demek ki Allah'tan kaçış mümkün değil. Bediüzzaman rahimehullah kendi başından geçen hadiseleri anlatır bize. Şefkat Tokatları Risalesinde lemelerde buna benzer durumlardan bahseder. Kendisinin başına gelen şefkat tokatlarını da söyler. Talebelerinin ve arkadaşlarının başına gelmiş olan şefkat tokatlarını da söyler. Ben der, Van'da Kur'an hakikatleriyle meşgul, ders verir bir vaziyetteyken, o zaman hükümet vesveseli bir hükümet idi. Şeyh Said hadiseleri olmuştu. Hükümet herkesten şüpheleniyordu. Kim bir araya gelse, 5-10 kişi bir araya gelse, ders yapacak olsalar, hükümet müsaade etmiyordu ve onları ya hapse atıyordu ya hapisle tehdit ediyordu. Fakat ben o zamanda bile, ortamın gergin olduğu zamanda, Şeyh Said kıyamının gerçekleştiği, ondan sonra idamların, öldürmelerin gerçekleştiği, hükümetin vesveseli bir hal aldığı, herkesten şüphelendiği bir dönemde, yine de ben Kur'an dersleri veriyor, Kur'an'ın hakikatlerini anlatıyordum. Ve Allah Azze ve Celle beni muhafaza ediyordum. Fakat sonra kendimi düşündüm. Bundan sonra biraz ahiretim için çalışayım dedim. Bir kenara çekileyim. Bir mağarada bir kenara çekileyim ve Allah'a ibadetle meşgul olayım dedim. Ve ondan sonra bir kenara çekildim. Erek Dağı'nda bir mağaraya, harabe gibi bir yere çekildim. Kendi başıma ibadet ediyordum. Artık dünyadan elimi eteğimi çekmiştim. Artık siyasi meselelerle uğraşmak istemiyordum. Ders vermekle de meşgul olmak istemiyordum. Sadece nefsimi düşünmek istiyordum. Tövbe istiğfar etmek istiyordum. Ahir ömrümde, şu yaşlılığımda artık tövbe istiğfarla, ibadetle, huzur içerisinde ömrümü geçirmek istiyordum. Çünkü o zamana kadar zaten hayatı çok çok fırtınalı geçmiş idi. Birinci Dünya Savaşı, ondan sonraki savaşlar ve ondan sonra bir takım olaylar, kendi başına gelen bir takım zulümler, hapisler ve sürgünler, bu şekilde bir takım hadiselerle karşılaşmış, Osmanlı'nın çöktüğünü görmüş, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, çok fırtınalı günler yaşamış, yıllar yaşamış, adeta çocukluğundan itibaren o yaşına kadar, 1925'lere 30'lara kadar, çok fırtınalı bir hayat yaşamış, ve artık bir kenara çekilmek ve ibadetle meşgul olmak istemiş ve tam ben buna niyet etmişken der, harabe gibi bir yerde ibadetle meşgul olurken geldiler ve beni oradan aldılar, sürgüne gönderdiler Burdur'a. Halbuki ben daha evvel Van'da ders veriyordum. Millete İslam'ı anlatıyordum. O zaman beni koruyordu Allah. Kur'an'ın kerameti. Kur'an'ı anlattığım için Allah Azze ve Celle beni koruyordu. Fakat ne zaman ki kendi nefsimi düşündüm. Ne zaman ki bana ne diye düşünmeye başladım. Artık biraz ahiretimi düşüneyim. Manevi lezzetler alayım. İbadetle meşgul olayım dedim. Milletin durumundan bana ne? Bu milleti ben mi ıslah edeceğim sanki gibi düşünmeye başladım. Bir kenara çekildim ve işte o zaman gelip beni oradan aldılar ve sürgüne gönderdiler. Daha evvel hizmet yaparken beni koruyan Allah, hizmeti terk ettiğim zaman, bir kenara çekildiğim zaman beni korumadı ve beni oradan aldılar, Burdur'a sürgüne gönderdiler. Ve orada yeniden hizmetin başına geçtim, yine ders vermeye başladım. Ve Allah Azze ve Celle yine beni korudu. Fakat sonra yine aynı hatayı yaptım, yine kendimi düşündüm. Ve işte o zaman beni oradan yine aldılar. Kendimi ne zaman düşündüysem beni oradan alıp başka yere sürgüne gönderdiler, Isparta'ya. Isparta'ya sürgüne gönderildim. Ondan sonra orada yine hizmetin başına geçtim. Yine hatamı anladım ve ders vermeye başladım. Allah Azze ve Celle ne zaman ders verdiysem beni korudu. Fakat yine bazı korkak insanlar, hizmet yapmayan, Allah'ın davası için çalışmadığı gibi çalışanları da korkutan, onların moralini bozan bazı korkaklar gelip beni ihtar ettiler. Dediler ki aman ey üstad, aman yapma etmem, devlet şöyledir böyledir, hükümet şöyle yapar böyle yapar dediler. Biraz daha teenni etsen, biraz hizmete aralık versen dediler. Ve ben de onların lafına göre o zaman kimse gelmesin, artık bundan sonra ders yapmayacağım dedim. Ben oradan da aldılar, yine başka yere sürgüne gönderdiler, Barla'ya. Ve orada da ne zaman hizmet yaptıysam Allah Azze ve Celle beni korudu. Ne zaman hizmeti bırakmayı düşündüysem, ne zaman bir fütur geldiyse, bir ara verecek olduysam oranın münafıkları, oranın yılanları, çıyanları beni soktular. Ve orada başıma bir sürü musibetler getirdiler. Ne zaman hizmet yaptıysam, ne zaman Allah'ın davasını yükseltmeye çalıştıysam Rabbim beni korudu. Ne zaman kendimi düşündüysem, manevi lezzet almayı düşündüysem, ne zaman aman artık kimse gelmesin ders yapmaktan vazgeçtim dediysem, o zaman üzerimdeki koruma kaldırıldı. Meğer Allah Azze ve Celle Kur'an'a hizmet ettiğim için beni koruyormuş. Ne zaman hizmeti terk ettiysem tokat yedim. Bundan dolayı anladım ki, bütün bu tecrübelerden dolayı anladım ki Allah Azze ve Celle bu şekilde muamele ediyor. Allah'ın sünneti budur. Allah'ın davasına hizmet edenleri Allah koruyor. Ve hizmet etmeyen korkakları yahut da tembellik yapanları Allah Azze ve Celle korumuyor. Aynen öyle. Bu ümmet de Allah'ın vermiş olduğu vazifeyi yaptı asırlarca. Yaklaşık 1000 sene, 1100 sene kadar Allah'ın vermiş olduğu vazifeyi yerine getirdiler. Allah Azze ve Celle o zaman onları muhafaza etti. Bu ümmet 1000 sene dünyanın hakimi oldu. Dünyada söz onun sözüydü. Dünyada adaleti gerçekleştiriyordu. Dünyanın süper gücü olmuşlardı. Allah Azze ve Celle onlar Kur'an'a hizmet ettikçe onları korudu. Onlar ahireti istedikçe, onlar Allah'ın rızası için mücadeleyi tercih ettikçe Allah Azze ve Celle onları korudu. Ama ne zaman ki onlar dünya perest oldular, dünyaya meylettiler, o zaman Allah Azze ve Celle onlara dünyayı da vermedi, ahiretini vermediği gibi. Ama daha evvel onlar ahireti istedikleri zaman Allah'ın rızasını istedikleri zaman Allah onlara ahiretini de veriyordu, dünyayı da veriyordu. Hem ahireti veriyordu onlara, hem de dünyada süper güç olmayı nasip ediyordu. Zaferi nasip ediyordu. Bu Allah'ın sünneti idi. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik asla bulamazsın. Allah'ın sünneti buydu. Kim Allah'ı ve Allah'ın rızasını ister, kim Allah'ın cennetini ister ise Allah ona yalnız cennetini vermiyor, yalnız rızasını vermiyor, dünyayı da veriyor. Her kim ki dünyayı ister ise Allah Azze ve Celle ona ahiretini vermediği gibi ceza olarak dünyayı da vermiyor. İşte Bediüzzaman Rahimehullah da olayın başka bir yönünü anlatır. Dünya perest olmamıştı hiçbir zaman. Kendisi sadece bir kenara çekilmek, Allah'a ibadet etmek, tevbe istiğfar etmek, son yıllarını bu şekilde geçirmek istiyordu. Bir mağarada ibadetle geçirmek istiyordu. Artık insanların arasında yaşamaktan usanmıştı. İnsanlarla meşgul olmaktan usanmıştı. İnsanlar çünkü hıyanet edebiliyorlar. İnsanlar yoruyorlar. İnsanlar anlamıyorlar. İnsanlar iftiralar atıyorlar. Usanmıştı insanlardan. Anlamıyorlardı. Bir kenara çekilmek istiyordu o yüzden. Fakat Allah Azze ve Celle öyle istemiyordu. Onun mağaralara çekilmesini Allah kabul etmiyordu. Sen madem ki mağaraya çekilmek istiyorsun, madem ki insanlardan uzak kalmak istiyorsun, o halde Allah seni hapishaneye gönderir. Hapishaneye gönderir ve orada yine insanlardan uzak olursun. Ama senin hapiste olman bile, hapiste olman bile bir hizmet olur. İnsanların uyanmasına vesile olur. Orada seninle beraber olanlara bir şeyler anlatmana fırsat olmuş olur. İnsanların İslam davasını duymasına vesile olmuş olursun. İşte Allah Azze ve Celle o inzivayı isteyene böyle bir inziva nasip etti. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam da hapishane gibi olan o memleketten kaçıyordu ama Allah onu başka bir hapishaneye düşürdü. Balığın karnına düşürdü onu. Kıymetli kardeşlerim, kendi halinizi bir düşünün. Ümmeti Muhammed'in halini bir düşünelim. Allah Azze ve Celle bize şeref vermişti. Bize bir vazife vermişti. Biz o vazifeyi yapmadık. 1000 sene kadar yapan ümmet sonunda adeta yorgunluk alametleri gösterdi. Tevhidi unuttu. Dünya sevgisi kalbine girdi. Cenneti unutmaya başladı. Dünyaya tapmaya başladı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle bizi o dünya perestlerin eliyle tokatladı. Batı medeniyetine özenmeye başlamıştık. Allah Azze ve Celle batılıların eliyle bizi tokatladı. Onların medeni olmadıklarını bu şekilde insanlarımıza gösterdi. Siz onları medeni zannediyorsunuz, öyle mi? Onların teknolojide ilerlemiş olmalarını yanlış değerlendiriyorsunuz. Teknolojide ilerlemiş olmak medeni olmak demek değil. Siz bilimi medeniyetle karıştırıyorsunuz, öyle mi? O zaman ben de size bilime sahip olanların medeni olmadığını gösteririm. Bilim ile medeniyetin aynı olmadığını ben de size gösteririm. Ve Allah Azze ve Celle bilim yoluyla yapılmış olan silahları yapan batılılar indir eliyle bizi tokatladı. Bilim ile ve batılılar ile bizi tokatladı. Bilimin de medeniyet demek olmadığını, batılıların da medeni olmadığını bize bu şekilde gösterdi. Bir peygamberini dünya perest olmak için görev yerini terk etmiş olmayan, sadece bunlar anlamıyor, başka yere gideyim oradakilere anlatayım gibi düşünen bir peygamberine bile bu şekilde şefkat tokadıyla muamele eden Allah, onu tekrar görev yerine döndüren, senin görev yerin orası değildir, burasıdır diyen ve onu balığın karnında yeniden getiren, aynı yere getiren Allah, sen burada görev yapacaksın diyen Allah, o bir dünya perest olmadığı halde Bu şekilde onu cezalandıran Allah, dünya perest olmuş olan ümmet-i Muhammed'i nasıl cezalandırmaz ki? İşte cezalandırıldık ve işte batılıların eliyle cezalandırıldık. Biz onlara hayranlık duyuyorduk. Allah Azze ve Celle ise onların medeni olmadıklarını bizzat bize gösterdi. Yaptıkları zulümler ile 100 yıldan beri zulüm altında inliyoruz. Hala anlamayanlarımız var. Hala batıyı medeni zannedenlerimiz var. Hala bilim ile teknoloji ile medeniyeti karıştıranlarımız hala var. Var olduğu müddetçe tokatlar gelmeye devam edecektir, bundan emin olun. Ne kadar insanımız onları medeni olarak kabul ederse, etmeye devam ederse bu tokat o kadar devam edecektir. Bu imtihan o zamana kadar devam edecektir. Bu dersi öğreninceye kadar, bu dersten geçinceye kadar imtihanlar, bütünlemeler devam edip gidecektir. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasıyla aslında bize bir dava adamının dava yerini terk etmemesi ve davasını terk etmemesi gerektiği öğretiliyor. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir hatayı affetmeyeceği öğretiliyor. Bunun manası şudur: mezara kadar hareketin içerisinde yer almak zorundadır bir Müslüman. Birkaç senelik mesele değil bu mesele. Bu dava birkaç yıllık dava değil demek ki. Hareketin içinde yer alanlar, 20 yaşlarındayken hareketin içinde yer alanlar, 30-40 yaşlarına geldikleri zaman yavaş yavaş kenara çekilenler, adeta kendilerini erken emekliliğe sevk edenler, onlar bilsinler ki ya bu dünyada tokat yiyecekler, eğer Allah Azze ve Celle onları defterinden silmediyse, eğer Allah Azze ve Celle onların kalemini kırmadıysa, eğer Allah Azze ve Celle onlara tokat vurmayı gerekli görmüyor ise, o durum başka, o durum başka, ama onun dışında mutlaka tokat yiyeceklerdir. Bir müddet hizmet içerisinde, hareket içerisinde bulunmuş, ondan sonra bir kenara çekilmiş, şunu bahane etmiş, bunu bahane etmiş, filan bana ters baktı demiş, filan benden şunu istedi demiş, filan bana şöyle bir laf söyledi demiş, şunu demiş, bunu demiş, hakikatte ise tembellikten ve korkaklıktan dolayı bir kenara çekilmiş olanlar, bilsinler ki eğer Allah onları defterinden silmediyse, şefkat tokadı ya da zecir tokadı yiyeceklerdir. Eğer şefkat tokadı yemiyorlarsa sevinmesinler. Zecir tokadı yemiyorlarsa sevinmesinler. Bu daha büyük bir tehlike olduğunu gösteriyor onlar için. Demek ki Allah Azze ve Celle onları defterinden silmiştir. Defterinden silmeseydi mutlaka tokat yiyeceklerdi. Hareketten ayrılmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir mazeret olamaz. Hiçbir haklı gerekçe olamaz. Allah'ın dünyasında oturduğunuz müddetçe, Allah'ın verdiği rızkı yediğiniz müddetçe, Allah'ın verdiği havayı teneffüs ettiğiniz, şu vücudu kullandığınız müddetçe, Allah'ın davasından daha yüce bir dava da olmadığına göre, hiçbir şekilde, hiçbir mazeretle kenara çekilmeniz caiz olamaz. Hiç kimse kendisine bir takım aklı mazeretler aramasın. Kur'an buyurur ki belil insanu ala nefsihi basira ve lev elka me'azira. İnsan nefsinde olanı çok iyi görür. Kendi hatasını çok iyi bilir. Nefsinde sakladığı gerçek mikrobu çok iyi bilir. Neden dolayı ayrılıp kenara çekildiğini, aslında dünyayı istediğini, dünyayı istediği için ayrıldığını, hakikatte nefsinde olan ne ise onu çok iyi görür. Korkak olduğunu, tembel olduğunu ya da dünya perest olduğunu, bir takım marazları olduğunu çok iyi görür. Belil insanu ala nefsihi basira وَلَوْ اَلْقَى مَعَذ۪يرَ bir takım mazeretler ortaya atsa bile, bir takım mazeretler ortaya atsa bile, şundan dolayı böyle oldu, bundan dolayı şöyle oldu dese bile, çok iyi bilir bunların yalan olduğunu, çok iyi bilir aslında kendisinin bir dünya perest olduğunu, çok iyi bilir aslında kendisinin bir tembel olduğunu, çok iyi bilir aslında kendisinin korkak olduğunu, ondan dolayı kenara çekildiğini. Eğer emekliye ayrılmak caiz olsaydı, böyle bir haklı gerekçe olsaydı Nuh Aleyhisselam için caiz olurdu. 950 sene anlattı, yine de emekliye ayrılmadı. Emeklilik diye bir şey caiz olsaydı Nuh için caiz olurdu. Hazreti Musa için caiz olurdu. O baş belası İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. Laf anlamayan, semi'ne ve asayna diyen, işittik seni ama isyan ediyoruz diyen, Yahudilere peygamber olarak gönderilen Musa'nın emekliye ayrılması caiz olurdu. Onlar için caiz değilse bizim için hiç caiz olamaz. Demek ki Allah'ın dünyasında yaşadığımız müddetçe Allah'ın davasına hizmet etmek, Allah'ın kelimesi olan La İlahe İllallah'ı dünyaya yaymak, Allah Azze ve Celle'nin dediğinin olmasını sağlamak için mücadele etmek, yeryüzünde tek bir medeniyet meydana getirmek, bunun mücadelesini vermek zorundayız. Yeryüzünde birden fazla medeniyet var oldukça, medeniyetler çatışması kaçınılmaz olacaktır. Yeryüzünde sulhun, selametin gerçekleşebilmesi, yeryüzünde bir medeniyetin olmasıyla mümkündür. Yeryüzünde adaleti tesis etmekle bu ümmet vazifelendirilmiştir. Vazifesini yerine getirmek zorundadır. Zaten ümmet demek de bu demek değil midir? Yeryüzünde Allah tarafından görevlendirilmiş olan topluluk, başlarında liderleri olan, görevleri olan, Allah tarafından görevlendirilmiş olan topluluk demek değil midir? Dolayısıyla Allah bize ümmetsiniz diyecek ve biz buna rağmen kendimizi kenara çekeceğiz. O zaman mesuliyetimizi idrak etmemişiz demektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin ümmet dediği kimselerin içerisinde değiliz demektir. Çünkü ümmet mesul olanlar demektir. Mesuliyetinin farkında olmayanlar ümmetten ne kadar sayılabilirler? Ümmetin manası bu. Mesul olanlar, mesuliyetinin farkında olmayanlar nasıl ümmet sayılırlar söyler misiniz? Mesuliyetinin farkında olanlar mazeret söyler mi? Mesuliyetinin farkında olan mazeret söyler mi? Bir anne çocuğunu terk eder gider mi? Bir takım mazeretleri vardır halbuki. Fakirlik gibi, çocuğun hastalığı gibi, çok ağlaması gibi, ona bakmaktan usanmış olması gibi, onun da bir takım mazeretleri vardır. Ama buna rağmen o mazeretlere binaen çocuğunu bırakıp gider mi? Madem gitmiyor, o halde ümmet-i Muhammed de gidemez. Ümmet-i Muhammed'den olmak isteyen de gidemez. Mesuliyet omuzunda olan nereye gider? İşte Hazreti Yunus'un kıssasıyla anlatılmak istenilen gerçekler. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَد۪ينَ Kura çekti ve mağlup olanlardan oldu, kendisi kaybetti ve denize attılar kendini, yahut da kendi kendine denize atladı her ne ise. فَالْتَقَمَهُ الْهُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ Kendi kendini kınar bir vaziyette iken onu bir balık, bir balina yutuverdi. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı, Allah'ı çok zikredenlerden olmasaydı, لَلَبِسَ ف۪ي بَطْنِهِ لَا يَوْمِ يُبَحْسُونَ Bu balığın karnında tekrar diriliş gününe kadar kalacaktı. Eğer çok zikredenlerden olmasaydı, daha evvelden beri Hazreti Yunus Aleyhisselam Rabbini çok zikrederdi. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki, Rabbini bolluk zamanında tesbih edene, Rabbini bolluk zamanında zikreden, onu hatırlayana, hatırlayanı Allah Azze ve Celle darlık anında hatırlar ve ona yardım eder. Sen bolluk zamanında Rabbini zikredeceksin ki, bolluk zamanında şükredeceksin ki, bolluk zamanında Allah'ı unutmayacaksın ki, bolluk sana Allah'ı unutturmayacak ki, o mal ve mülk sana Allah'ı unutturmamalı. Unutturmadıysa eğer, o ailem, o mal ve mülk, o makam sana Allah'ı unutturmadıysa, Allah Azze ve Celle onları kaybettiğin zaman da seni unutmayacaktır. Nasıl ki ceza amelin cinsinden, mükafat da öyle. Zaten ceza kelimesi iki manaya da gelir. Hem olumlu hem olumsuz manada kullanılır Arapçada. Türkçede ceza sadece olumsuz manada kullanılırken, öbürüne olumlusuna ise biz mükafat deriz. Ama Arapçada her ikisi için de kullanılır. Ceza amelin cinsindendir derken, yani Allah Azze ve Celle'nin hem olumlu cezası yani mükafatı hem de olumsuz cezası, her ikisi de amelin cinsinden olur denilmek istenilir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kendisini zikredene daha sonra böyle bir mükafat nasip eder. Sen beni bolluk zamanında zikrettin. Beni unutmadın. Ailen, malın, mülkün, makamın sana beni unutturmadı. Bugün zor durumdasın, ben de seni unutmam der Allah. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam peygamberlikten evvel Rabbini bol bol zikreden idi. Ve ondan sonra ondan dolayı Allah Azze ve Celle balığın karnında da Hazreti Yunus'u unutmadı. Bazı rivayetlerde melekler derler ki, ya Rabbi bir tesbih sesi geliyor. Bir tesbih uzaktan, garip bir memleketten, anlayamadığımız bir yerden, tanıdığımız ama tam anlayamadığımız garip bir ses geliyor. Allah Azze ve Celle onun Yunus'un yalvarması olduğunu söyler. Balığın karnında, garip bir memleket doğru, balığın karnında Yunus'un yalvardığından bahseder. Tesbihinden bahseder. Melekler derler ki, ya Rabbi amelleri kabul olan, duaları kabul olan Yunus'un sesi midir bu? Evet der Allah. Ya Rabbi derler, Yunus'u, Yunus seni bolluk zamanında, rahatlık zamanında seni çok tesbih eder idi. Onun amellerini kabul ederdin. O seni çok tesbih ederdi. Şimdi onu kurtarmayacak mısın? Allah Azze ve Celle buyurur ki, evet onu kurtaracağım. Ve balığa emreder Allah. Balık onu sahile bırakıverir. O kaçtığı memlekete yeniden onu geri döndürüverir. İşte o şekilde Hazreti Yunus Aleyhisselam Allah'a çok zikretmesinin mükafatını gördü. Allah Azze ve Celle hiç kimsenin yaptığını karşılıksız bırakmıyor. Sadece ahirete bırakmıyor cezayı veya mükafatı. Bu dünyadayken de veriyor. Bu dünyada verilen küçük mükafatlar, ahirette verilecek olan büyük mükafatın habercisidir. Hatta onun delilidir. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bildiğini, her şeyi gördüğünü ve işittiğini, her şeyi kaydettiğinin delilidir. O güzel amellerimizin karşılığında bu dünyada verilen mükafatlar, her şeyin Allah tarafından kaydedildiğini ve Allah tarafından da mükafatlandırıldığının delilidir. Ve bu dünyada, ve bu dünyada Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu bir takım cezalar, bir takım musibetler de günahlarımızın da bu şekilde cezalandırıldığını gösteren bir delildir. Günahlarımıza karşılık cezaların verilmesi, Allah'ın her şeyi gördüğünü, yazdığını, bildiğinin delilidir. Demek ki bu dünyadaki küçük cezalar, yahut da bu dünyanın cezaları diyelim, bu dünyanın cezaları asıl büyük cezanın habercisi ve delili. Bu dünyanın mükafatları asıl büyük mükafatın habercisi ve delilidir. Ve işte Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o yapmış olduğu tesbihatından dolayı Allah Azze ve Celle bu şekilde ona bir mükafat veriyordu. ona onun tövbesini kabul ediyordu. Yunus aleyhisselam balığın karnında aklı başına geldi. Baktı ki ölmemiş, eli ayağı kımıldıyor. O zaman balığın karnında olduğunu anlamıştı. Ve la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dedi. Ey Rabbim, senden başka ilah yok. Senden başka ilah yok. Senden başka beni buradan kurtaracak olan yok. Bu denize hükmedecek olan senden başka bir ilah yok. Bu karanlığa hükmedecek olan senden başka bir ilah yok. Bu balığa hükmedecek olan senden başka bir ilah yok. Hem denize hükmedecek olan sensin. Hem karanlığı nurlandıracak olan sensin. Hem balığa sözü geçecek olan sensin. Dolayısıyla la ilahe illa ent. Senden başka ilah yok madem. Ben seni sadece tesbih ediyorum. Yalnız senden istiyorum. La ilahe illa ente subhanek. Seni tesbih ediyorum. Hiçbir eksik sıfatının olmadığını kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Senin hiçbir eksiğin yok. Sen denize de hükmedersin. Sen galaksilere hükmedensin. Sen bütün kainata, melaikeye hükmedensin. Cinlere hükmedensin. Sen bütün bitkilere, bütün hayvanlara, bütün insanlara, sen her şeye hükmedensin. Subhanek, hiçbir eksik sıfatın yoktur. Ben hata ettim. İnni kuntu mine zalimin. Zalimlerden oldum ey Rabbim. Görev yerimi senden izinsiz terk ettiğim için zalimlerden oldum. Ben affeylem. Ve Allah Azze ve Celle onun tövbesini kabul ettim. Hazreti Adem'in tövbesini kabul ettiği gibi Hazreti Adem de bir hata etmişti. Yasak olan meyveden yemişti. Ve sonra Allah Azze ve Celle'den tövbeyi öğrenmişti. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِمْ Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Adem tövbeyi öğrendi ve tövbe etti. Allah da tövbesini kabul etti. Demek ki Allah Azze ve Celle tövbeleri kabul eden bir Allah'tır. Ama Hristiyanlara gelince onlar böyle bir Allah'a inanmıyorlar. Tövbeleri kabul eden bir Allah'a inanmıyorlar. O yüzden diyorlar ki Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'in tövbesini kabul etmedi. Onun günahından dolayı bütün insanlık günahkar olarak doğuyor diye inanırlar. Halbuki ne alakası var? Hazreti Adem'in günahından bize ne? Bir babanın günahından dolayı çocuğunu hapse atar mı bir devlet? Bir devlet bile bu kadar adaletsizlik yapmıyorken nasıl olur da Allah böyle bir adaletsizlik yapar? Böyle bir şey Allah'a yakışır mı? Babamızın günahından bize ne? Ve sonra o tövbe etmişti. Nasıl tövbesi kabul olmadı? Tövbesini kabul olmadığına dair elinizde bir delil mi var ki? Allah Azze ve Celle fetebe aleyh buyurur. Allah onun tövbesini kabul etti buyurur. Siz nasıl olur da Allah onun tövbesini kabul etmedi? O yüzden İsa'yı gönderdi. Biricik oğlu İsa'yı gönderdi dersiniz. Ve İsa insanlığı bu günahtan kurtarmak için güya çarmıha gerildi. Ve çarmıha gerildiği için tüm insanlık günahtan kurtuldu dersiniz. Ne alakası var? Hazreti Adem'in günahından bize ne? İsa çarmıha gerilmedi ama çarmıha gerilmiş olsaydı bile diğer insanların bu günahtan kurtulması nasıl mümkün oluyor? Ne alakası var? Saçma sapan laflar. Hiçbir manası olmayan saçma sapan laflar. Halbuki Allah Azze ve Celle Adem'in tövbesini kabul etmişti. Neden Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini şart koşsun ki? Neden Allah o kadar tevvab olmuyor mu? O kadar tevvab değil mi? İlla Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi, acılar çekmesi gerekiyor. Ondan sonra mı tövbeyi kabul edebiliyor? Ondan sonra mı bağışlayabiliyor? Neden Allah Adem'in tövbesini kabul edemiyor mu? Tevvab olan bir Allah'a inanmıyorlar bunlar. İşte Adem'in tövbesini kabul eden Allah Yunus'un tövbesini de kabul etti. Balığın karnında aklına bu geldi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dedi. İşte o yüzden Burada da Allah Azze ve Celle buyurur ki, hem daha bu olaydan evvel de Allah'a çok tesbih ederdi. Hem de balığın karnındayken de Allah'a çok tesbih etti. Ve Allah Azze ve Celle onun için onu kurtardı. Yoksa balığın karnında yeniden diriliş gününe kadar kalacaktı. Yani bu balığın kıyamete kadar yaşayacağını ifade etmek değil. Diriliş gününe kadar balığın karnında kalırdı demek ne demek? Balık yaşayacak yani. Tekrardan diriliş gününe kadar hiç ölmeyecek. O zamana kadar yaşayacak ve Yunus da onun karnında kalacak demek değil. Onu balığın vücudu hazmedecek ve vücuduna girecek. Vücudunda hücreler olacak. Yunus'un bedeni balık tarafından hazmedilecek ve balığın vücudunda hücreler olacak. Ve bu şekilde balık ölecek ve balığın karnında bir hücre olarak ölmüş olacak Hazreti Yunus Aleyhisselam. Ve bu şekilde kıyamete kadar öyle kalacak. Ve yeniden o hücreleri Allah Azze ve Celle yeniden diriltecek. Ve yeniden Hazreti Yunus'u ondan meydana getirecekti. Ama onun tevbesini kabul etti de bu olay bu şekilde gerçekleşmedi. Ve balık onu hazmetmedi. Zamanımızın akılcıları, rasyonalistler, her şeyi akılla değerlendirmek isteyenler, aklın kabul etmediğini kabul etmem diyenler ve kendi aklını mutlak akılmış gibi, üstün akılmış gibi kabul edenler, kendi akıllarına uymayan şeyi akla uygun görmeyenler, halbuki senin aklına uymayabilir ama o şey akla uygun olabilir. Senin aklına uymayan şey akla uygun değildir diyemezsin. Senin aklına uymaz, senden daha akıllı bir adamın aklına uyar. Böyle şey olur mu diyenler, balığın karnında ölmez olur mu diyenler, İngiltere'de, hem de akılcılığın merkezi olan İngiltere'de 1891 yılında bir balina avcılığı yapan bir tekne 100 tonluk bir balinayı yakalamışlardı. 100 tonluk bir balina. Fakat o balina ile uğraşırken bir denizci denize düşüverdi ve balina onu yutuverdi. Ve daha sonra balinayı vurdular ve balina ellerinden kurtuldu ama bir müddet sonra, 60 saat sonra tekrar balinayı kıyıda ölmüş olarak buldular. Ya da her neyse, balinayı tekrar yakaladılar. Ve bu şekilde onun karnını açtıkları zaman o arkadaşlarının 60 saat sonra hala balığın karnında canlı olduğunu gördüler. Peygamber olmayan birisi için bile böyle bir şey gerçekleşti. Nasıl olur da peygamber için gerçekleşmez? Kendi aklını putlaştıranlar, benim aklıma uymuyorsa akıl bunu kabul etmiyordur diyenler, bundan 200 sene, 300 sene evvelki insanların aklına uyar mıydı uçak? Söyler misiniz? Bundan 500 sene evvelki insanların aklına uyar mıydı telefon? Onlara söyleseydiniz, 500 sene sonra dünyanın bir ucundaki insanla olduğun yerden konuşacaksın deseydiniz, havada uçacaksın, hatta uçarken bir taraftan sohbet edeceksin, bir taraftan yemek yiyeceksin, bir taraftan uyuyacaksın deseydiniz, acaba onların aklına sığar mıydım? Dünyanın bir ucundaki insanı buradan seyredeceksin deseydiniz, acaba o günkü insanların aklına sığar mıydım? Birilerinin aklına sığmayan şey akla uygun değildir denilemez. O günkü insanların aklına uymayabilir. Benim aklıma uymayabilir, senin aklına uyabilir. Daha zeki olan bir insan o şeyin mümkün olduğunu anlayabilir. Bilim geliştikçe böyle şeylerin mümkün olduğu anlaşılıyor. O yüzden aklı ön plana alanlar, eğer gerçekten akılcı iseler, işte akıl diyor ki ilim sonsuzdur. Ve kainatta olmaz denilen şeyler her gün olmaktadır. Madem ki akıl artık bunu doğruluyor, o halde akılcılar bunları kabul etsinler. Gerçekten akılcı iseler, o halde artık bu gerçekleri kabul etsinler. Bugün anlaşılamayan, mümkün değil zannedilen bir şeyin, yarın mümkün olacağını artık kabul etsinler. Çünkü bundan asırlar evvel mümkün olmaz denilen şeylerin mümkün olduğu görüldü. O halde akılcılık da bunu gerektiriyor aslında. Demek ki kıymetli kardeşlerim, tesbih zor zamanlarda insanın kurtuluşuna vesile oluyor. Elbette ki kurtaran Allah'tır, tesbih değil. Ama Allah Azze ve Celle'nin rahmetini celbediyor. Ne kadar çok tesbihte bulunmuş iseniz, ne kadar çok Rabbinizi zikrettiyseniz, demek ki o kadar musibetler esnasında Allah rahmetine, rahmetiyle size muamele etmesini sağlayabilirsiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle o zaman size rahmetiyle muamele edecektir. Demek ki tesbihat, demek ki zikrullah, Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle muamele etmesini sağlamaktadır. İşte o halde kul Rabbini bol miktarda zikretmeli. Zikrullah'a dilini alıştırmalı. Dili hiçbir zaman Allah'ın zikrinden uzak kalmamalı. Boş kaldığı her vakit Allah'a zikretmeli. Kur'an Allah'a çokça zikredin buyurur. Kur'an Allah'a çokça zikredin buyurur. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde buyurduğu halde Rabbini zikretmeyenler, gaflet içerisinde devam edenler, Peygamberimiz buyurur ki ölüyle canlı gibidirler. Nasıl ki ölüyle canlı çok farklı ise, aynı şekilde zikredenle zikretmeyen de işte öyle. Hazreti Yunus Aleyhisselam eğer Rabbini çok zikretmeseydi, orada o balığın karnında kıyamete kadar kalacaktı. Yani ölecekti balığın karnında, balık tarafından hazmedilecekti ve bu şekilde balık ölecek, o da ölmüş olacak ve bu şekilde karada toprak olacak ve bu şekilde kıyamete kadar öyle kalacaktı ve yeniden görevlendirilmeyecek, yeniden aynı millete peygamber olarak gönderilmeyecek ve o kadar insanın da iman etmesine vesile olamayacak, öyle bir sevaba da müstahak olamayacaktı. Demek ki bütün bunların olması onun Rabbini çok zikretmesiyle alakalı. Demek ki tevbe etmesiyle alakalı. Demek ki ümmet-i Muhammed'in de kurtulmasını isteyenler, ümmet-i Muhammed'i bu durumdan adeta balığın karnına düşmüş gibi, Avrupa balığının karnına düşmüş, karanlıklar içerisinde, Avrupa medeniyetinin içerisinde, karanlıklar içerisinde olanlar, eğer nura kavuşmak istiyorlarsa, Allah Azze ve Celle'yi tesbih edip, tevbe etmek zorundadırlar. Ya Rabbi demek zorundalar. Ya Rabbi senin nurunu terk ettik. Ya Rabbi kitabını terk ettik. Senin kriterlerini terk ettik. Kopenhag kriterleri almak istedik. Batı medeniyetini taklit etmeye çalıştık. Kur'an medeniyetini bıraktık. Batı medeniyetine özendik. Ya Rabbi bizi affet demek zorundalar. Zorundayız. Bu şekilde tövbe etmeden, bu şekilde Allah'a tesbih etmeden, Allah'ı zikretmeden kurtuluşu beklemek mümkün değil. Sadece bu da değil tabii ki. Bununla beraber İslam hareketin meydana gelmesi. Allah'ı zikretmek sadece Allah Allah demekle olmaz. Subhanallah demekle olmaz. La ilahe illallah demekle olmaz. Allah'ı zikretmek Allah'ı anlatmak demektir. Allah'ı zikretmek Allah'tan bahsetmek demektir. Allah'ı zikretmek Allah'ın dinini öğretmek demektir. Öğretim kurumları meydana getirmek demektir. Aydın alimler yetiştirmek suretiyle dünyanın her tarafında Allah'ı anlatan, İslam'ı anlatan on binlerce ulema meydana getirmek demektir. Allah'ı zikretmek sadece Allah Allah demekle olmaz. Allah'ı zikir kelimesinin asıl manası anmak ve hatırlamak demek. Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak ve Allah'ı hatırlatmak. Allah'ın anıldığı, Allah'ın ayetlerinin konuşulduğu meclisler zikir meclisleridir. Ve orada Allah Azze ve Celle anılmış demektir. Dolayısıyla Allah'ı tesbih edenler, Tesbih etmek isteyenler bir kenara çekilip sadece Allah demekle görevlerini yaptıklarını zannetmesinler. Şunu bilsinler ki Allah'ı tesbih etmiş olamazlar bütünüyle bu halleriyle. Bu bir yönlü tesbihtir. Bir çeşit zikirdir. Halbuki Kur'an'ı anlatmak da bir zikirdir. Yeni bir nesil meydana getirebilmek için faaliyet göstermek, Kur'an'ı ilimleri öğretmek de bir zikirdir. Bütün zikir çeşitleriyle Allah'ı zikretmek icap eder. Kolay zikir çeşitleriyle Allah'ı zikredenler, bir kenara çekilip eline tesbihini alıp Allah Allah diyenler bilsinler ki evet bu da bir sevaptır ama bu puanı düşük olan soruları imtihanda cevaplamaya benzer. Bu bir puanlı soruyu cevaplamak gibidir. Bundan bir sevap kazanırsın, bir puan alırsın. Ama Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmek ve öğretmek, o da Allah'ı zikretmektir. Ama o 10 puanlık soruyu yapmaya benzer. İşte o sorulara insanlar gözünü dikmeli. Bizim sınıfı geçebilmemiz ancak bu sorulardan birkaç tane yapmakla mümkün. Allah'ın dinini öğrenmek ve öğretmek, bu şekilde Allah'ı zikretmekle mümkündür. Rabbini bu şekilde zikretmeyenler, bir puanlık sorular yapıp da 10 puanlık sorular yapmayanlar, kolayı yapıp da zoru yapmayanlar, bilsinler ki o kolayları yapmakla sınıfı geçecek kadar puan elde etmeleri mümkün değil. Bir kenara çekilip sadece Allah Allah demekle, Allah Azze ve Celle'yi bütün çeşitleriyle zikretmiş olmuyorlar. Ve Allah Azze ve Celle işte Hazreti Yunus'un kurtarılmasının buna bağlıyor. Allah'ı çok zikrediyordu diyor. Çok zikrediyordu, çok anlatıyordu. Hem Allah diyordu, Subhanallah diyordu, La ilahe illallah diyordu. O şekilde zikirler yapıyordu, hem de Allah'ı anlatıyordu. Her şeyi göze alıyordu, anlatıyordu. İşte her çeşit zikri yaptığından dolayı Allah Azze ve Celle de kendisini o gün o sıkıntıdan kurtardı. فَنَبَزْنَاهُمْ بِنْ عَرَائِ وَهُوَ سَقِيمُ O rahatsız bir vaziyetteyken çıplak bir alana kendisini bıraktık. Çıplak bir alana, bazıları Dicle'nin kenarı olduğunu söyler, bazıları Yemen taraflarında bir yer, her neysem. Allah Azze ve Celle tafsilatla uğraşmaz. Mekan ile uğraşmaz. Önemli olan olayın verdiği mesajların ne olduğudur. Rahatsız bir vaziyetteydi. Demek ki balığın karnında rahatsız olmuştu kısmen. Ve bazı rivayetlere göre çocuğun annesinden doğduğu gibi dışarıya atıldı. Bazı rivayetlerde kuşun tüyünü daha tüylenmemiş olan bir kuşun yumurtadan çıkması gibi. Bu şekilde atıldı. Çünkü o civcivin yumurtadan çıkmasını beklememişti. 21 günü beklemesi lazımdı. İslam davetçileri bu olayı unutmamalı. 21 günü beklemek zorundasın. Yumurtadan civciv 21 günde çıkıyor. Sen 10 günde çıkmasını istersen öldürürsün, başka bir şeye yaramaz. 15 günde çıksın dersen olmaz. Allah'ın ona takdir ettiği bir gün var. Onu beklemek zorundasın. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatlerinde dediği gibi, ey oğul sabretmesini bil. Çünkü çiçek vaktinden evvel açmaz. Çiçeğin açmasını beklemek zorundasın. İşte Yunus Aleyhisselam beklememişti. Allah Azze ve Celle ona beklemesi gerektiğini öğretti. Onu rahatsız bir şekilde, çünkü balığın karnında kalmıştı. Bazı rivayetlerde bir gün kaldı, bazı rivayetlerde 3 gün kaldı, bazı rivayetlerde 40 gün kadar kaldığı ifade edilir. Her neyse Allah Azze ve Celle onunla da uğraşmaz. Asıl mesajı bu bilgilerin arasında Allah boğmak istemez. Ve o şekilde kaldığı kadar kaldı. Sonra Allah Azze ve Celle onu açık bir alana attı. Ve sonra ve embetna aleyhi şecereten min yaktin. Sonra onun üzerinde bir şecere bitirdik, bir ağaç Ama yaprakları geniş olan bir bitki bitirdik onun üzerinde. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus'u balığa emretmiş ve balık onu tekrar eski yerine bir daha getirmiş. Eski görevli olduğu görev mahalline geri getirmiş. Ve senin görev yerin işte burasıdır demiş. Ve orada güneşin altında kalmasın diye, çünkü rahatsız bir vaziyetteydi. Yerinden kalkamıyordu. Ayağa kalkamadığı için Allah Azze ve Celle onun yanında geniş yaprakları olan bir bitki bitirdi. Bazı rivayetlerde bunun kabak bitkisi olduğu bildirilir. Yaprakları geniş olan bir bitki, her ne kadar bunun gövdesi yoksa da, bildiğimiz manada dalları yoksa da, yine de Allah Azze ve Celle onun hakkında şecere ifadesini kullanır. Şecere aslında ağaç demek. Sonuç itibariyle bunun gövdesi olmasa da dalları olduğu için, kısmen de olsa yükseldiği için Allah Azze ve Celle bu ifadeyi kullandım. Ve o geniş yapraklı bitki onu korudu. Güneşin sıcağına karşı Allah Azze ve Celle onu koruyordu. Tevbe etmiş olan Hazreti Yunus'u, hata etmiş belki, görev yerini terk etmiş ama yine de Allah Azze ve Celle tarafından korunmuş. Hem denizde korunmuş Allah kendisini, karanlıklarda korunmuş, denizde korunmuş ve balığın karnında korunmuş. Vay be, şimdi de Allah onu kıyıda koruyor. Kendi koruması altına alıyor. Hem onu güneşten de koruyor Allah. Siz Allah Azze ve Celle için çalışın. Hata etseniz bile sonra tövbe edecek olursanız, işte Allah Azze ve Celle sizi de koruyacaktır bu şekilde. Bu kıssa bize bunu anlatıyor. Allah Azze ve Celle ona güneş vurmasın diye onun yanında bir bitki bile bitiriyor. Onu bu kadar koruyor. Bu kadar şefkatle muamele ediliyor. Bir taraftan şefkat tokadı yiyorsa da hemen ardından tövbesi kabul ediliyor ve şefkatle muamele görmeye devam ediyor. Allah Azze ve Celle onun başının üzerinde bir bitki bitirdi. Tıpkı karpuzu bilirsiniz, kabağı bilirsiniz. O karpuz ve kabak o kocaman yaprakların arasında büyütülür. Çünkü yerde büyütülecektir. Eğer bütünüyle güneşin altında olacak olsa dayanmaz o bitki. Onun için Allah Azze ve Celle onun dayanabilmesi için büyüyünceye kadar dayanabilmesi gerekiyor. Büyüyünceye kadar, ne kadar büyüyecekse o düzeye gelinceye kadar hemen sararmaması, içinin geçmemesi gerekiyor. Onun için Allah Azze ve Celle onu yaprakların arasında büyütür. Karpuz tarlasında, kabak tarlasında yürürken onu bazen göremezsiniz bile. Ayağınız takılır, hatta düşersiniz bile. Köylüler bilirler. İşte o kadar ki onlar gölgede büyütülürler. Allah Azze ve Celle onu da o şekilde gölge yapan bir bitki yanında bitirdi. Ve bazı rivayetlerde Allah ona bir dağ keçisi yahut da bir koyun göndererek ondan süt içmesini de sağladı iyileşebilmesi için. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onu korudu. Onu terk etmediğini ona gösterdi. Bu şekilde Hazreti Yunus Aleyhisselam'a merhametini gösterdi. Ve bütün Müslümanlara da Allah bu şekilde, eğer benim yolumda mücadele verecek olursanız sizi de bu şekilde muhafaza ederim demek istedim. Ve ersennâhu ilâ mi'etin elfin ev yezidûn. Ve onu daha sonra, iyileştikten sonra 100.000 kişiye, hatta daha da fazlasına, 100.000 kişiye veya daha fazlasına, yani 100.000 küsur kişiye onu peygamber olarak gönderdik. Kur'an'da bir tek Yunus peygamberin kavminin sayısı zikredilir. Hiçbir peygamberin kavminin sayısı zikredilmiyor. Ne Musa aleyhisselamın kaç kişiye gönderildiği, ne Nuh aleyhisselamın, ne de bir başka peygamberin. Sadece Hazreti Yunus'un kavminin sayısı zikredilir. Allah Azze ve Celle bununla demek ister ki, Yunus dayanmadı ama aslında dayanmış olsaydı 100 bin kişi kendisine iman etmek üzereydi zaten. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişti. Aslında iman etmek üzereydiler. Fakat daha fazla tahammül gösteremedi. Ümidini kaybetti. Bunlar anlamıyorlar, zamanımı bunlarla geçirmeyeyim dedi. Başka yere gideyim dedi ve o zaman hata etti. Hani nasıl ki bir adam bir yerde petrol olduğunu tespit ediyor. Oraya kuyu vurduruyor, dünyanın masrafı yapılıyor tabii. Trilyonlarca lira masraf ediliyor. Ve o şekilde iniliyor, iniliyor, iniliyor. Yüzlerce metre aşağıya iniliyor ve petrole ulaşılamıyor. Adam ümidini kaybediyor ve kuyuyu, bu kuyuda petrol yok deyip çekip gidiyor, orayı satıyor. Ondan devralan, satın alan adam birkaç metre daha iniyor ve petrola ulaşıyor. Meğer birkaç metre kalmış. Meğer az kalmış, az daha sabretseymiş aslında olacakmış. İşte Hazreti Yunus'un durumu da öyleydi. Allah Azze ve Celle o yüzden Yunus'un kavminin sayısını zikreder bize. 100 bin kişiye veya daha fazlasına. Bazı rivayetlerde 120 bin, 140 bin, 170 binin kadar, 170 bine kadar çıkıyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onun 100 bin küsur kişiye gönderildiğini ve onların kendisine iman ettiğini haber ediyor bize. Yani denilmek isteniliyor ki Yunus Aleyhisselam onları bırakıp gitmiş olsa da, onlardan ümitsiz olmuş olsa da, yine de aslında onlar iman etmeye müsait insanlarmış. Demek ki böyle düşünmemesi lazımmış. Yani ey İslam davetçileri, siz de bunlar anlamıyor deyip çekip gitmeyin. Belki de ucuna geldiniz. Belki de biraz daha sabretseniz millet hep beraber anlamaya başlayacak. Belki de kamuoyu meydana geldi. Belki de artık anlayanlar çoğalacak. Belki de çığ gibi anlayanlar olacak. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem önce anlatıyordu, kimse iman etmiyordu. Sonra birer birer iman etmeye başladılar. Onar onar, yüzer yüzer değil. Fakat onar onar daha sonra iman ettiler. Yüzer yüzer daha sonra iman ettiler. Fevç fevç, kabile kabile iman ettiler. Demek ki önce bir kamuoyunun meydana gelmesini beklemek lazım. Demek ki Allah Azze ve Celle insanların önce kalbini hazır hale getirecek. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu şekilde iman etmelerini takdir ettiği zaman iman edenler olacak. Önce kamuoyu meydana gelecek. İslam davetçisinin samimiyetini ispat etmesi gerekecek. İğneyle kuyu kazmaya hazırım ben ey Rabbim demesi gerekecek. Senin yolunda iğneyle kuyu kazmaya razıyım ben. Böyle diyecek. İşte o zaman kendini ispat ettiği zaman Allah Azze ve Celle o zaman nasip edecek. Ve işte burada o noktaya işaret ediliyor. وَاَرْسَنَّاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفِ Biz onu 100 bin kişiye gönderdik. اَوْ يَزِيدُونَ Hatta daha da fazla. فَاَمَنُوا Ve iman ettiler. فَمَتَعْنَاهُمْ اِلَاه۪ينَ Ve biz onlar bir zamana kadar bu şekilde yeryüzünde istifade ettirdik. Onların yeryüzünde yaşamalarını sağladık. Böylece Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus'un kıssası ile bize birçok mesajlar verir. İslam davetçilerin sabırlı olmasını, civcivin yumurtadan 21 günde çıkacağını, çiçeğin vakti gelmeden açmayacağını, askerin kendi görevini bilmesini istediğini, komutanın görevine karışmaması gerektiğini bize ifade eder. Asker kendi görevini bilir, acele etmez. Komutanın görevine karışmaz. Bu ordunun komutanı Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle ne zamana kadar orada görev yapmanı istiyorsa, o zamana kadar görev yaparsın. Görev yerini izinsiz terk etmezsin. Ve işte o zaman Allah seni anlayanları yaratır. Dün seni anlamayanlar artık anlamaya başlarlar. Hazreti Yunus'un kıssasından buna benzer birçok mesajlar elde eder İslam davetçileri. Ve İslam davetçilerine Allah Azze ve Celle bir de şu mesajı verir. Daha evvel anlatılan peygamberlerin kıssalarında o peygamberlerin milletlerin ekseriyetle iman etmediği anlatılmıştı. İman etmemişler ve onlara azap edilmiş idi. İlyas aleyhisselama iman etmemişler. Hazreti Lut aleyhisselama iman etmemişler. İbrahim aleyhisselama daha evvel iman etmemişler. Ve Allah azze ve celle o iman etmeyenleri anlatmıştı. Burada da iman edenlere bir misal veriyor. Ve Mekke'nin müşriklerine diyor ki artık seçin bunlardan hangisi olacağınıza karar verin. İbrahim'i ateşe atanlar gibi mi olacaksınız? Halbuki İbrahim'in neslinden geliyorsunuz. Atamız İbrahim diyorsunuz. İbrahim ateşe atanlar gibi mi olacaksınız? Yoksa Yunus'un milleti gibi hiç olmazsa azap gelmeden evvel iman eden bir kavim mi olacaksınız? Siz karar verin. Ve Allah Azze ve Celle iman etmeyenlere de misaller verdi. Burada sonunda iman edene bir misal verdi. İman eden bir millete misal verdi. Azaba yakın, azap gelmeden az evvel hatalarını anlamış ve tövbe etmiş olan bir milleti misal verdi. Demek ki azabı görmediğimiz müddetçe tövbeler kabul oluyor. Demek ki denizdeki Firavun gibi boğulacak düzeye gelmedikçe, ölüm döşeğine düşmedikçe, deprem başlamadıkça demek ki yapılan tövbeler kabul oluyor. Allah Azze ve Celle tövbe kapısının açık olduğunu da bize bu şekilde mesaj veriyor. Ve Allah Kur'an'ın mesajını anlamayı bize nasip eylesin. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, bildiğimiz bilmediğimiz bütün mekanlarda sen rızan için çalışan, mücahede eden, cihad eden veya kıtal eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında İslam medeniyeti kurmak için gayret gösterenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.